Herkese tekrardan merhabalar. Tahmin'iz for Marketing kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Tahmin'iz for Marketing'in 4. bölümünde, 4. eğitiminde diyelim. Bugün bir öncekilere nazaran biraz daha pazarlamanın dış tarafı olan ve pazarlamanın mutfağı dediğimiz noktayı, yani markayı konuşacağız. Bugün anlatmak istediğim ve vermek istediğim örnekler size marka bilinirliği ile alakalı. Şimdi her zaman marka bilinirliğini duymuşuzdur. Bir diğer adıyla ve globalde geçen ismiyle brand identity. Fakat marka bilinirliği tam olarak nedir? Ve marka bilinirliği tam olarak günümüz dijital dünyasında nasıl artırılır? Size bunlarla alakalı birkaç örnek sunacağım. Şimdi önce marka bilinirliğinin biraz ne olduğunu konuşalım. Marka bilinirliği, hedef kitlenizin markanıza ne kadar aşina olduğunu ve markanızı ne kadar iyi tanıdığını temsil eder. Marka bilinirliği yüksek markalara genellikle moda veya popüler markalar deniyorken, marka bilinirliği daha düşük olan markalara ise biz günümüzde low segment marka olarak adlandırırız. Hatırınıza gelir mi bilmiyorum ama lüks markalar genellikle daha niş bir hedef kitle tarafından bilinirken, daha halka hitap eden, özellikle FMCG veya giyim sektöründen bahsedelim, markalar daha büyük bir geniş kitleye hitap eder. Bu doğruladığınız hedef kitlenizin sunduğunuz değer önerisiyle doğru orantısı demektir. Marka bilinci aslında muğlak bir kavram gibi görülebilir ve aslında gerçekten de bence de öyledir. Bunun tam tersini düşünen çok büyük pazarlamacılar bulunsa da kesinlikle muğlak olduğunu düşünüyorum. Biz pazarlamacılar başarıyı rakamlarla ölçmek isteriz ve iş sahipleri için de marka bilinirliği muhtemelen zaten sinirlerini bozacaktır. Çünkü marka bilinirliği hiçbir zaman rakamlarla ölçülemez. Bakın, belirli anketler sonucuyla rakipleriniz ile kendi aranızdaki bilinirliklerinizi kıyaslayabilirsiniz. Ancak ne FMCG, ne gıda, ne dijital, ne yazılım sektörü için bunun hiçbir sorunu yoktur ve hiçbir istatistiksel bilgisi bulunamaz. Ancak tam olarak ölçülemeyecek bir değer olması asla ama asla önemsiz olduğu anlamına da gelmez. Marka bilinirliği, işin başarısı ve genel pazarlama hedefleri için gerçekten çok önemlidir. Peki neden önemlidir? Biraz bundan bahsedelim. Marka bilinirliği aslına bakarsanız markanızın güvenini artırır. Tüketicilerin basit bir satın alma yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yaptığı ve başkalarının görüşlerine güvendiği bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu nedenle de marka güveni aslında her şeydir. Bir tüketici eğer ki markanıza bağlanırsa, bu bağlanmadan hemen sonra hiç düşünmeden tekrar tekrar ürün satın alması yapma potansiyeli çok yüksektir. Biz de bunu aslında retention sağlayan müşteriler diyoruz. Bir önceki podcast'i dinlerseniz orada bahsettiğimiz müşteri sadakati temel öğelerinden bir tanesi markanın kurduğu iletişim stratejisiydi. Bir ikinci sebep, marka bilinirliği belirli çağrışımlar yaratır. Örnek vermek gerekirse, çok acil bir probleminiz veya bir sorununuz var. Google'da bir arama yapacaksınız. Şu an tamamen sallıyorum. Hapşuracaksınız. Hapşurduğunuzda Selpak var mı diye sorarsınız. Selpak aslında bir ürünün adı değildir. Selpak bir marka. Veya bir eve gittiniz, misafirliktesiniz. Kahve içeceksiniz. Ben Nescafe alayım dersiniz. Nescafe bir kahve türü değildir. Nescafe aslında bir markadır. İşte tam da marka bilinirliğinin yaptığı şey de budur. Eylemleri ve ürünleri belirli markalarla ilişkilendirir. Bilinçli bir şekilde yaygın kelimeleri marka isimleriyle değiştirmeye insanları teşvik eder. Bir diğer sebep ise marka bilinirliği bir marka değeri oluşturur. Marka değerini şöyle tanımlamak gerekirse, tüketici deneyimleri ve genel marka algısının ortalaması anlamına gelir. Olumlu deneyimler ve olumlu bir algı, olumlu bir marka değerini öncülüğündedir. Eğer olumlu bir marka değeriniz varsa, belirli avantajlara sahip olursunuz. Peki nedir bu avantajlar? Yüksek marka değeriyle fiyatlar da yükselir. Apple örneği. Bence, nacizane çok uzun süre bir Apple kullanıcısı olarak, Apple'ın ödediğimiz iPhone'un ve MacBook'ların ödediğimiz parayı hak etmediğine eminim. Aynı zamanda marka değeriniz arttıkça hisse senedi değerleriniz de artar. Ki nitekim Apple, Microsoft, Facebook örneklerini çok net bir şekilde verebiliriz. Aynı zamanda eğer ki marka değeriniz çok yüksek ise ürün veya hizmet yelpazenizi genişletebilirsiniz. YouTube Müzik, Spotify rakip olarak buna örnek. AirPods buna örneklerden bir tanesi. Ve günümüzde Amazon'un marka değeri gerçekten o kadar yüksek ki şimdi yeni reklamcılık politikalarına giriş yapıyor. İşte bu yüzden marka bilinirliği aslına baktığınızda çok ciddi bir önem taşımaktadır. Marka bilinirliği müşterilerinizle aranızda belirli bir güven ilişkisi kurar. Olumlu bazı çağrışımlar yaparak sizi sürekli refer etmelerini sağlar. Ve aynı zamanda markanızı bir temel tüketici ürününe dönüştürür. Nedir temel tüketici ürünü? Örnekle vermek gerekirse FMCG ürünleri için konuşalım. Pek çok kızışan rekabet piyasasında pek çok selpak ürünü var. Pek çok mendil ürünü var. Bakın az önce ben de selpak dedim. Pek çok mendil ürünü var. Ve siz bu mendillerden aslında selpak diye bahsediyorsunuz. Tutumlu tüketici veya temel tüketici dediğimiz kavram sürekli selpağı almaya ya da selpak markasının mendilinin çok daha güvenilir olduğunu düşünen tüketici kitlesidir. Peki, marka bilinirliği dedik. Peki marka bilinirliğini nasıl inşa edeceksiniz? Özellikle erken aşama startuplar veya orta ölçekli, küçük ölçekli işletmeler marka bilinirliğini korumakta, kullanmakta veya büyütmekte hiç iyi durumda değiller. Marka bilinirliğini büyütebilmenin ilk temel yolu hedef kitleniz veya halk içerisindeki marka bilinirliğinizi öncelikle tartmak. Kendi içerinizde ölçümlemek istiyorsunuz. Az önce bahsettiğim marka bilinirliği istatistiksel olarak ölçülebilen bir şey değil. Bu nedenle nasıl ölçeceksiniz? Marka bilinirliğinizi ölçmenin en kolay yolundan bir tanesi rakip belirlemektir. Piyasadaki rekabetinizi görebilmek adına rakiplerinizin bilinirlik oranları ile kendi bilinirlik oranlarınızı belirli oranda çağrışımlar yapan anketler sonucu ölçebilirsiniz. İnternetten bu anketleri çok rahat bulabilirsiniz veya ilerleyen bölümlerde de buna değineceğim. Şunu unutmayın ki bir gecede bir marka yaratamazsınız ve bir gecede de birkaç bin insana, birkaç milyon insana bu markayı çağrıştıracak bir kitle oluşturamazsınız. Peki, ne yapmak gerekiyor? Öncelikle bir şirket gibi davranmamak, sanki bir kişi gibi olmak gerekiyor. Yeni bir arkadaş tanıdığınızı varsayalım. Onlar hakkında neyi keşfetmeyi seviyorsunuz? Öncelikle kendinize bunu sorun. O kişinin hobilerini, tutkularını, arzularını, sevdiği veya sevmediği şeyleri ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsunuz değil mi? Kullandığınız ürünlerde de aslında size anlatılan şeyler bunlar. Hep bir şeylerle bağdaştırıyorlar. Yayla yeni yemek türlerini ortaya çıkartıyor ve aile yapısına vurgu vuruyor. Selpak yeni bir ürün çıkartıyor ve yumuşaklığa, hissiyata vurgu yapıyor. Yeni bir tanıştığınız kişinin aynı zamanda nasıl konuştuğunu, ne hakkında konuşmayı sevdiğini veya onların neyi heyecanlandırıp neyi heyecanlandırmadığını, nasıl üzüldüklerini merak edersiniz ve bunlara dikkat edersiniz. Aslında bunlar markanızın ta kendisi. Hedef kitlenizi etkilemek için markanızı bir şeyler satan bir şirketten daha fazlasıyla tanımlamalısınız. Markanızı başka nasıl tanımlamak istediğinize bir göz gezdirmeniz gerekiyor. Markanızı yeni bir arkadaşınıza tanıtmak isteseydiniz, hangi kelimeleri kullanırdınız? Bunu çok iyi bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Tabii günümüz dijitalleşen dünyasında sosyalleşmek ve dijital ortamda sosyalleşmek oldukça önemli. İster içe ister dışa dönük birisi olduğunuzda tüm insanların sosyal temaslara maruz kaldığından eminiz değil mi? Peki, marka olarak sosyal medyayı nasıl kullanmalısınız? Birbirimizle bağlantı halinde olduğumuz bu günlerde bazı şeyler öğreniyoruz. Ve sosyal medyayı da bazen haber alma, haber verme veya öğrenme kanalı olarak da kullanabiliyoruz. İşte markalar hedef kitlelerini hem kendileri hakkında hem de başkaları hakkında veya sizin uzman olduğunuz başka bilgiler hakkında öğrenme metodu olarak kullanmaya epey meyillilerdir. Sosyal medyada ürününüzü veya hizmetlerinizle ilgili olmayan şeyler yayınlamanız, kendi sektörünüzün otoritesi olduğunuzu göstermeniz ve kendi bildiğiniz alanda, şirketinizin yaptığı iş alanında bütün bilgilere hakim olduğunuzu ve güvenli bir bilgi kaynağı olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Sosyal medyadan ürün satmaya asla ama asla çalışmayın. Ben bu konuda Ülker'in ürünlerinin pazarlama stratejilerini, sosyal pazarlama stratejilerini oldukça seviyor ve beğeniyorum. Ve bu podcast'in altına da yine Ülker'in bir ürünü için sosyal, Instagram'da yaptığı sosyal iletişim stratejisini bırakacağım. Sosyal medya üzerinde yaptıkları şeylere dikkat ediyorlar. Ve sosyal medyadaki iletişimlerini o kadar iyi tutuyorlar ki satış odaklı davranmıyorlar. Bu arada Ülker'den de bir sponsorluk almadım. Markaların marka bilinirliklerini çoğaltabilmelerinin bir diğer yolu ise her zaman bir hikaye olmaları, hikayeleri vardır. Storytelling diye yürüp gidiyoruz ya. Bir başka bölümde de buna değineceğim. Markalar bir hikaye anlatmak isterler. Hikaye şudur aslına bakarsanız. İster markanızı tanıyan birisi olsun, ister markanızı tanımayan birisi olduğunda. Eğer ki hedef kitlenizin uygun olduğu ortama iliştirebileceğiniz bir hikayeniz olur ise ve bunu güzel bir reklam stratejisi veya güzel bir dil ile anlatabilirseniz, karşı tarafı çok ciddi bir şekilde etkilersiniz. Ne anlatmalı diye soruyorsunuz? Bu doğru olduğu ve güvenilir olduğu sürece her şeyi anlatabilirsiniz. Kurucuların hikayesi olabilir. İlk ürünün fikrinin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bir hikaye olabilir. Veya küçük işletmenizin bu büyük dünyaya nasıl adım attığının hikayesini anlatabilirsiniz. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurarken hikayeleştirmek epeyce önemlidir. 10 dakikada pazarlama, 10 minutes for marketing'in 4. bölümü marka bilinirliğiydi. Umarım hepiniz için çok faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.